İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
Hepinize merhaba sayın Açık Radyo dinleyicileri. Hazırlayıp sunduğum İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Her cuma günü saat 14'te genç bir iklim aktivistinin bakış açısından önemli olan tarafları ile sizlere iklim krizi bağlantılı haberleri, raporları ve etkinlikleri sunmaya gayret gösteriyorum. Bu hafta ilk olarak geçen cuma İstanbul'da yaptığımız küresel iklim grevinden bahsetmek istiyorum. İklim için gençlik, antikapitalistler, iklim adaleti koalisyonu, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü ve İklim Dostu Kentler Kampanyası ekiplerinin çağrı yaptığı ve dayanışma içinde oldukları STK'lar, iklim hareketleri ve iklim aktivistleri tarafından katılım sağlayan 19 Nisan Küresel İklim Grevi İstanbul'da gerçekleşti. 22 Nisan Dünya Günü için mesaj ve taleplerini de ilettiler. Pankartları ve sloganlarıyla taleplerini dile getiren, karar vericilere seslerini duyurmak isteyen genç iklim aktivistleri Kadıköy Rıhtım'da basın bildirisi okudular. Gençler iklim krizinin neden olduğu iklim afetleri başta Akbelen olmak üzere ülke çapında yaşanan ekokırım suçlarına değinerek iklim krizi taleplerine bir kez daha vurguladılar. İklim krizine karşı gelecek haklarını savunmak için Türkiye'nin ilk iklim davasını açan İklim İçin Gençlik ekibi yürüttükleri bu mücadelelerine devam edeceklerini belirttiler. Ayrıca İklim Dostu Belediyeler istiyoruz talebiyle kampanya yürüten genç iklim aktivisti grupları belediyelere stratejik planlarında iklim adaleti vurgusunu eklemeleri için çağrıda bulundular. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde küresel ısınma değil, küresel kaynama, iklim krizi kaderimiz değil, ekokırıma son verin, iklim adaleti hemen şimdi, iklim değil sistemi değiştirin pankartları dikkat çekti. Okudukları basın açıklamasında İklim İçin Gençlik ekibinden Seren Anaçoğlu 22 Nisan Dünya Günü'ne değinerek bugün dünyanın birçok şehrinde iklim adaleti şimdi sloganıyla bir araya gelen gençler gibi biz de sesimizi duyurmak için buradayız. 2019 yılının Mart ayından bu yana neredeyse aralıksız sizlere sokaklardan, panellerden, sosyal medyadan sesimizi ulaştırabildiğimiz her yerden sesleniyoruz. Bundan 5 sene evvel size evimiz yanıyor demiştik. İneliyoruz. Evimiz hala yanıyor. Ne yazık ki Paris Anlaşması'nın 8. yıl dönümü ve Dünya Günü haftası içinde olmasına rağmen bu günleri kutlama lüksüne sahip değiliz. İklim için küresel olarak yeterince kararlı hedefler belirlenmedi ve geleceğimizi güvence altına alamadık, dedi. Bizleri şu anda bulunduğumuz bu yanlış yere getiren sistemle devam etmemiz mümkün değil, diyerek sözlerine başlayan İklim İçin Gençlik ekibinden Atlas Sarrafoğlu ise iklim değişikliği artık göz ardı edilemez şekilde bir eşitsizlik kaynağı haline geldi. Var olan eşitsizlikleri derinleştiriyor ve yeni eşitsizlikler yaratıyor dedi ve ekledi. İklim krizine karşı mücadelede fosil yakıt endüstrisinin, ekstra aktivizmin ve sömürgeciliğin sona ermesi gerektiğini savunuyoruz. Kapitalist sömürgenin her türlü yüzü kendini kaynakları ellerinden alınmış kuraklık ve açlıkla baş başa bırakılmış Afrika'da ormansızlaştırılan Amazon'da artık geleceği olmayan kömür şirketleri tarafından ekokırım ile Akbelen ormanında ve yerli halkların toprakları ellerinden alınarak hastaneleri bombalanarak birçok savaş suçu ve soykırım ile Filistin'de gösteriyor. En çok etkilenen olarak çocukların, bebeklerin ve kadınların öldürülmesine kayıtsız kalınan bir dünyada biz gençler kendimize bir can güvenliği hissetmiyoruz. Türkiye'nin daha güçlü belirlemeleri için açtıkları davayı da vurgulayan İklim İçin Gençlik ekibinden Elanaz Birdal, iklim adaletini geliştirmede ve en başta en savunmasız olanlar başta olmak üzere dünya üzerindeki tüm canlıların haklarını korumada stratejik davaların önemini vurgulamanın önemine inanıyoruz. Bizler de tam bu sebeple Cumhurbaşkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iklim haklarımızı ihlal ediyor olmasından dolayı bir dava açtık. Bu mücadelede kolay olmayacak ancak bu varoluşsal kriz ve geleceğimizin elimizden alınmasına hükümetlerin hızlı ve kararlı eylemler almasıyla dur diyebiliriz. Biz gençlerin cesareti ve kararlılığı gelecek nesillerin küresel kaynamanın yıkıcı etkilerinden korunmasına yönelik kritik ihtiyacın altını çiziyor dedi. İklim Dostu Kentler kampanyasını yürüten tüm ekipler adına konuşan İklim İçin Türkiye ekibinden Işıl Akkaya ise Türkiye Genç İklim Hareketi olarak iklim krizine karşı cesur bir duruş sergileyen ve 2050'ye kadar net sıfır taahhüdü veren İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Çanakkale gibi kritik kentlerde 15 belediye başkan adayının seçilmesi bizlere umut veriyor. Ancak bu seçim sonrası yaşanan zafer sadece başlangıçtır. Şimdi seçim öncesinde verdikleri sözleri tutmalarını sağlamak için belediye başkanlarına ve yönetimlerine baskı yapmak zorundayız. Çünkü iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadelede zaman kaybetme lüksümüz yok. Her geçen gün doğanın çığlıkları daha da yüksek sesle duyulmaktadır ve kentlerimiz bu çığlıkları duymalı, harekete geçmelidir, diye belirtti. Basın açıklamasının ardından iklimi değil sistemi değiştir. Ne istiyoruz? İklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Para mı önemli, geleceğimiz mi? Kömürü yerin altında bırak, petrolü yerin altında bırak, doğalgazı yerin altında bırak, fosil yakıtları yerin altında bırak, diye sloganlar atıldı. Zaten bu programda sizlerle paylaşacağım haberlerin çoğunu engelleyebilmek amacıyla yapılıyor bu küresel iklim grevleri. Bunların yaşanmasını engellemek için. İlk haberim Türkiye'de Mart ayı sıcaklık rekoru ile alakalı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 7.7 derece olarak ölçülen Mart ayı ortalama sıcaklığı geçen ay 9.2 derece ile mevsim normallerinin 1.5 derece üzerinde oldu. Küresel sıcaklık artışlarında da 11. ay rekoru haberini almamız büyük ihtimalle an meselesi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nde iklim uzmanı olarak görev yapan Jose Alvaro Pimpao Silva, Akdeniz'de sıcaklıkların küresel ortalamanın üzerinde artacağı uyarısında bulunarak Türkiye için endişe verici tabloyu açıkladı. Silva, 22 Nisan Uluslararası Toprak Ana Günü dolayısıyla yaşanan küresel iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesi ve Türkiye'ye etkilerine ilişkin soruları yanıtladı. Silva özellikle ekstrem olayların etkilerine, artan sıklık ve yoğunluklarına baktığımızda iklim değişikliğinin giderek çoğalan kanıtlarını görüyoruz, dedi. Silva, okyanus ısı miktarı da yaklaşık 65 yıllık gözlem kayıtlarındaki en yüksek seviyesine ulaştı. En çok konuşulan iklim göstergesi yıllık küresel sıcaklıktır. 2023 kayıtlarındaki en sıcak yıl oldu ifadesini kullandı. Avrupa'nın 1980'den bu yana küresel ortalamanın 2 katı kadar ısındığını belirten Silva, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin bu yüzyılda iklim değişikliğinin Akdeniz bölgesine yoğunlaşacağını açıkladığını bildirdi. Silva, Akdeniz'de hava ve deniz sıcaklıkları bunların ekstrem değerleriyle özellikle sıcak hava dalgaları küresel ortalamanın üzerinde artmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu değerlendirmeye yüksek düzeyde güven duyuluyor. Yani bu gerçekleşmesi çok muhtemel bir durum. Isınma senaryolarına bağlı olarak bölgede yağışların %4 ila 22 azalması muhtemel dedi. Yağışlardaki bu azalmaya ilişkin diğer önemli endişe nedeninin ise kuraklık olduğuna değinen Silva, Akdeniz havzasındaki ülkelerde kuraklığın daha da yaygınlaşacağının tahmin edildiğini vurguladı. Silva, Akdeniz'deki deniz seviyesinin gelecek yıllarda daha da yükselmesinin öngörüldüğüne işaret ederek, Akdeniz çevresindeki alçak kıyı bölgelerinde sel risklerinin maliyeti muhtemelen artacaktır diye konuştu. Silva, iklim değişikliğinin nehir akışlarını azaltarak bölgedeki su mevcudiyetini tehdit ettiğine dikkat çekerek bu durumun bölgedeki hidroelektrik kapasitesinin azalmasına neden olacağını söyledi. Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nün üyesi olduğunu ve iklim raporlarına ilişkin düzenli bilgi sağlandığına işaret eden Silva, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2023'te ülke genelinde meydana gelen şiddetli yağışlar, fırtınalar, aşırı sıcaklar ve kontrol edilemeyen yangınlar gibi ekstrem olayları bildirdiğini belirtti. Silva, Türkiye'de de bazı yüksek sıcaklıklar kayıtlara geçti. Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki konumu Akdeniz bölgesiyle aynı iklim koşulları ve ekstrem değişikliklerden etkileneceği anlamına geliyor. Bu bölgede sıcaklıkların ve aşırı sıcakların artması yağışların ve su mevcudiyetinin azalması bekleniyor. Akdeniz Havzası ülkeleri dışında dünyanın birçok bölgesinde de iklim değişikliğinin yaşandığını dile getiren Silva, ısınan iklim altında ekstrem olayların çok daha fazla arttığını ve şiddetlendiğini ifade etti. Silva, iklim değişikliğinin bölgede can kayıplarına, altyapı hasarlarına ve ekonomik şoklara yol açan yıkıcı olaylara sebep olduğunu belirterek, Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinin yaşanacağı sıcak nokta. Bu durum, bu bölgenin bir parçası olarak Türkiye için de endişe vericidir, dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü ayrıca Asya'nın geçen yıl iklimle ilgili tehlikelerden en çok etkilenen bölge olduğunu bildirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü sel ve fırtınaların en fazla Asya'da can kaybına yol açacağını belirtti. Dünya Meteoroloji Örgütü yeni yayınlanan raporuna göre 2023'te Asya'da hidrometeorolojik olaylarla bağlantılı olarak 79 afet rapor etti. Bunların %80'inden fazlası 2000'den fazla kişinin ölümüne neden olan sel ve fırtınalardan kaynaklıydı. Reuters'ın aktardığına göre Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, bölgedeki birçok ülke 2023'te kuraklık ve sıcak dalgalarından sel ve fırtınalara kadar bir dizi aşırı koşulda birlikte kayıtlara geçen en sıcak yılı yaşadı, dedi ve ekledi. İklim değişikliği bu tür olayların sıklığını ve şiddetini daha da arttırdı. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Asya küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor. Geçen yıl Batı Sibirya'dan Orta Asya'ya ve Doğu Çin'den Japonya'ya kadar yüksek ortalama sıcaklıklar kaydedildi. Raporda ayrıca Asya'nın yüksek dağlık bölgelerindeki buzulların çoğunun rekor kıran yüksek sıcaklıklar ve kurak koşullar nedeniyle önemli ölçüde kütle kaybettiğini vurguladı. Bu haberin hemen arkasından Asya'da gerçekleşen ve haftaya damgasını vuran iklim felaketi Çin'de yaşandı. Çin'in en kalabalık ve ekonomik açıdan en güçlü bölgesinden biri olan Guangdong, 18 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Washington Post'un aktardığına göre genellikle Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan sel sezonunun bu yıl erken başlaması iklim değişikliğinin etkilerinden bir göstergesi. Bölgedeki durum, ülkenin hızla merkezleşen yönetim yapısının yerel yönetimlerden bu tür felaketlere yanıt verme kapasitesinin nasıl etkilendiği sorusuna da gündem ediyor. Son günlerde kaydedilen rekor düzeydeki yağışlar bölge genelinde binaların suya gömülmesine ve köylerde şehirlerin sular altında kalmasına neden oldu. Eyalet yetkilileri Bey Nehri'nin 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Kurtarma ekiplerinin arabalardan ve evlerden insanları çıkardığı, sular altındaki yollarda şişme botlarla taşıdığı görüntüler medyada yer aldı. Guangdong'da 82 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Pazar günü en az 4 hava durumu istasyonu Nisan ayı için rekor yağış bildirdi. Eyaletteki 1.16 milyon hane fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı. Binden fazla okul pazartesi günü kapalı kaldı. Yangon kasabası pazar günü yaşanan sel nedeniyle iletişim bağlantılarının kesilmesiyle dış dünya ile olan bağını büyük ölçüde kaybetti. Kasabaya ulaşım pazartesi günü uydu bağlantıları ve dronlar kullanılarak kısmen yeniden sağlandı. Yine Asya'dan bir iklim davası haberi var sırada. Güney Kore Anayasa Mahkemesi ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Davacılar hükümetin 200 kişinin temel haklarını ihlal ettiğini öne sürerek bu kişiler arasında çok sayıda çocuk ve genç çevrecinin de olduğunu belirtti. Asya'da ilk kez görülen bu dava türü 4 çocuk ve 1 fetüs tarafından 2020 yılından itibaren hazırlanan 4 ayrı dilekçeyi kapsıyor. Fetüs mahkeme kayıtlarında Ağaç Kakan lakabıyla yer alıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Lee Yong-seok, davanın toplumsal öneminin ve kamuoyu ilgisinin farkında olduklarını belirterek görüşmelerinin titizlikle ve yürütüleceğini vurguladı. Bu duruşma Avrupa'nın en üst düzey insan hakları mahkemesinin İsviçre hükümetinin iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince aktif olmadığı yönünde karar vermesinin ardından gerçekleşti. Benzer davalara Avustralya, Brezilya ve Peru'da da rastlanıyor. Davacılar Güney Kore'nin iklim planlarının küresel sıcaklık artışını 1,5 derece santigrat ile sınırlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini, bu durumun temel hakları koruma görevini ihlal ettiğini savundu. Bilim insanlarına göre küresel sıcaklıkların bu eşiğin üzerine çıkması kutuplardaki buzulların erimesine okyanus akıntılarının çöküşüne kadar geri dönüşü olmayan felaketlere neden olabilir. Hükümetin avukatları karbon emisyonlarını azaltma yönünde ellerinden geleni yaptıklarını ve temel hakları ihlal etmediklerini belirtti. Ayrıca hükümetin gençlere karşı ayrımcılık yapmadığını ancak yıllık karbon azaltma hedeflerine ayarlamalar yapılabileceğini ifade etti. Ancak birçok aktivist hükümetin yanıtını yetersiz buldu. Güney Kore'nin 2030 hedeflerinde sanayi sektöründe ser gazı azaltımı konusunda revizyon yapılsa da ulusal emisyon azaltma hedefi 2018 seviyelerine göre %40 olarak korundu. Mahkeme dışında toplanan gençler hükümetin iklim değişikliği konusunda yetersiz kaldığını ve karbon emisyonu azaltımını sürekli ertelediğini dile getirdi. Şimdi de sıradaki haber Avrupa'dan. Pazartesi günü yayınlanan 2023 yılı Avrupa İklim Durumu raporuna göre Avrupa küresel ortalamanın 2 katı hızlı ısınıyor ve bu da ölümcül sıcak hava dalgalarına ve şiddetli su baskınlarına yol açıyor. Rapora göre Avrupa'daki sıcaklıklar 5 yıllık ortalamaya göre küresel olarak 1.3 derece ile karşılaştırıldığında sanayi öncesi seviyelerinin 2.3 derece üzerine çıkıyor. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi ve Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ortaklaşa yayınladığı rapor, Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak ikinci yılı olan 2023 yılını kapsıyor. Raporda ayrıca sıcak çarpması ve sıcak bitkinliği gibi ısıya bağlı ölümlerin son 20 yılda neredeyse %30 oranında arttığı belirtildi. Geçtiğimiz yaz sıcak hava dalgaları Güney Avrupa'nın büyük bir kısmında yaşandı ve bu da yaşlı yetişkinleri ve açık havada çalışanları özellikle risk altına soktu. Kıta ayrıca şiddetli sel ve orman yangınlarıyla da karşılaştı. Avrupa'nın kayıtlı tarihindeki en büyük orman yangını da Yunanistan'ı vurdu. Son olarak da şirketlerin her yıl 400 milyon metrik tondan fazla plastiği ürettiğini belgeleyen yeni bir çalışmaya bakalım istiyorum. Science Advances dergisinde 24 Nisan'da yayınlanan yeni bir çalışma 6 kıtada plastik kirliliğinden sorumlu bazı büyük markaları belirledi. Plastik atıkların 1.8 milyondan fazlasını kataloglamak için 100 binden fazla gönüllüden oluşan bir ekiple çalışan araştırmacılar, 56 şirketin küresel olarak markalı plastik atıkların %50'sinden fazlasına sorumlu olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre en büyük pay, dünya çapındaki markalı plastik kirliliğinin %11'inden sorumlu olan Coca-Cola'ya ait. Washington Post'un aktardığına göre araştırmacılar bulguların gezegenin plastik kirliliği sorununun büyüklüğünü ortaya koyduğunu söylüyor. Moore Plastik Kirliliği Araştırma Enstitüsü'nde araştırma direktörü ve çalışmanın başyazarı olan Wynne Conger, "Bu yapmamız gereken çok büyük bir çaba," dedi ve ekledi. "Kolay bir çözüm yok. Verileri elde etmek için dünyanın dört bir yanındaki binlerce gönüllü plajları, parkları, nehirleri ve diğer yerleri plastik atıkları için taradıkları plastik denetimleri gerçekleştirildi. Gönüllüler her bir atık parçasını inceledi ve görünür markaları ya da ticari markaları kaydetti. Break Free From Plastic grubu 2018 ve 2022 yılları arasında 1576 denetim koleksiyonu düzenledi. İncelenen 1.8 milyondan fazla plastik parçasının yaklaşık 910 bininde görünür markalar vardı. Plastikler güneş ışığına ve hava koşullarına maruz kaldıklarında marka işaretlerini kaybedebiliyor. Ve bu yüz binlerce plastik parçasından en çok sorumlu olan şirketlerin Coca-Cola, PepsiCo, Nestle ve Danone olduğu görüldü. Fosil yakıtlardan üretilen plastikler iklim politikaları petrol ve gaz üretimine hedef alırken bile fosil yakıt endüstrisinin canlanmasına neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre yüzyılın ortasına kadar petrol talebindeki artışın yarısını plastiğin oluşturacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda bilim insanları vücuda ve organlara girebilen küçük plastik parçaların sonuçlarını anlamak için acele ediyorlar. Mikroplastikler vücudun birçok sisteminde bulunmuş olsa da insan sağlığı üzerindeki etkileri hala belirsiz. Bilim insanları üretimin engellenmemesi halinde plastiklerin çevrede ve insan vücudunda birikmeye devam edeceğini söylüyor. Kauger ise uzun zamandır statiko böyle devam ediyor ve belli ki işe yaramıyor diyor. Dünya içinde bulunduğu çoklu krizlerin kurtulması için gerekli olan asıl sistemi değiştirmek olduğunu anlamayan kalmamıştır diye düşünüyorum artık. Bir toplantıda, otobüste, akraba ziyaretinde, konu gidişata gelince herkes artık sistemin yürümediğini söylüyor. Aslında kulaklarımla duyuyorum. Peki o zaman sistem neden hala değişmiyor sorusunun yanıtı ise başka bir programa kalsın. Çünkü kendi başına ele alınabilecek ve beni de aşan bir konu aslında bu. Zamanımın sonuna geldim. Red Hot Chili Peppers'dan sizin için bu kez Dark Necessities şarkısını seçtim. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya Cuma yine 14'te görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.